Ayrım 23.
Ne desindi Sahir? Onun da içinden duyduğu şeylerdi bunlar. Nedret'in açık yüreklilikle ortaya koyduğu sıcak ilgisi, özlemine duyduğu mutluluktu onun için. Beni de sarstı dedi. Nasıl açıklıkla anlatıyor Kürt sorununu? Şu Hikmet Kıvılcımlı ile tanışmayı ne kadar çok isterdim. Osmanlı tarihine, İslamiyet'e bakışı ne kadar başka. Bizim söylediklerimiz okullarda okutulan basma kalıp şeyler. Kemalistlerle ağız birliği etmişiz. Neler diyor oysa bu adam? Osmanlı'nın toprak yapısını incelemiş, kurumlarını araştırmış. Bugüne dek ışık tutan yanlarını bulup koymuş ortaya. İslamlığı da öyle. Hem yürekli hem seçkin kafalı biri bu. Kürt sorunu konusunda da öyle. Şöven mi kalmış sayılıyoruz biz? Bilmiyorum. Rahmi Usta ile konuştu bir ara. Kürtlere acımaktan öte bir şey söylemedi anımsadığım. Gördün yukarıdaki TKP programını. Türkiye'deki halklara, Kürtlere, Lazlara özgürlükten. Dilerlerse ayrı devlet kurma haklarından söz ediyor. TKP iktidar olunca isterlerse bağışlayacakmış bu hakkı onlara. Halkların kendi yazgılarını belirleme hakkı. Leninist ilkesi bu. Kıvılcımlı'nın yazdıkları da bu doğrultuda belki ama belgelere, olgulara dayalı söyledikleri. Olmalıdan söz etmiyor adam. Olanlara, olacaklara parmak basıyor. Yaman bir kavgacı bu. Bakalım dedikleri çıkacak mı? Türkiye'de çok şey değişti o günden bugüne. Kürdüm deyip bugünden tek yakınan aşiret ulusalcısı Kürt doktor Nurettin. Başka kim var Kürt sözü eden? Kürt oğlan bile o gece gördün. Kürt olmaktan çekiniyordu. Şövenlik sayıyordu Kürt demeyi. Kızdım da biliyorsun o gece. Sen o gece çocuğa kızmadın ki. Bir çelmeyle tökezlemiş gibi oldu Sahir. Bana kızdın dedi Nedret. Dönüp dupduru bakışlarını üstüne dikmişti Sahir'in. Karşısına dikili veren bir duvar önünde çakılmış gibi arandığı sözcükleri bulamadan kala kalmıştı Sahir. Beklediğin bu değil miydi? Al işte. Söyle sen de. Niye bu olsun? Ben aslında... Bir türlü de geçmiyor kızgınlığın. Başka yol bulamayınca sinirli gülmeye vurdu Sahir. Senin kızgınlığın geçmemiş Nedretciğim dedi. Benimki değil. Ağırdan dönüp bakışını uzaklara kaydırdı. Ben kızmıyorum Sahirciğim dedi Nedret. Üzülüyorum sadece. Sahir'in bir şey demesine kalmadan kalktı söylenir gibi. 40 yılda bir şey istedi kadıncağız benden. Patlıcanları mangalda pişirecekmişiz. Daha ateş yanacak. Neredeyse gelir Firdevs teyze. Döndü gülümsemeyle ekledi. Çocuklara söz vermiş. Beğendi yapacakmış bugün. Ne diyeceğini bilemeden kalmış Sahir'i bırakıp yürüdü eve doğru. Uzaklaşan kadının ardından bakarken hem elinden bir şey kaçırmış gibi üzgün, hem arandığı şeyi yakalamış gibi mutlu duyumsadı kendini. Kaçırdığı kendi beceriksizliğindendi, yakaladığını Nedret sunmuştu, tam bir açık yüreklilikle. Elleri parmakları bile ne çok işe yarıyor bu kızın. Üzülüyormuş sadece, onu da göstermiyor artık. Söylemese nereden bilecektim? Yol kıyısına bırakılmış çuval gibi duracağına gidip mangalı yakmasına yardımcı olsana, sevdim benzetmeyi. İçi bir sürü kırık dökük aygıtla dolu çangıl çungul çuval. Neyi çıkarıp kullanmaya kalksam işe yaramıyor. Yalnız aygıtlar mı bozuk? Ben de beceriksizim. Bilmediklerini ne güzel söyledi Nedret. Bildiklerini de iyi biliyor. Benim sıkıntılarım her şeyi yarım buçuk bilmemden geliyor. Burnumda kaf dağında. Nedret de görüyor bunu görmez mi? Bir de ben görsem, pırıl pırıl görebilsem içimde karaltı gibi dolaşan şeyleri... Gördüklerine güvenmiyorsan nasıl göreceksin? Bir yere varacağına inanman için düştüğün yolun doğruluğuna güven duyacaksın. Yoluma güveniyorum. Nasıl güven bu? Salt doğru düşleri peşinde kuşkucusun sen. Ha Nedret'i kıskanmışsın, ha tartışmada birinin karşısına dikilmişsin. Aynı çatlığın sızıntısı bunlar. Kendine güvenin yok ki birilerine olsun. Yetti bu aptalca sayıklamalar. Yolum doğrudur diye kendi akıllarına tapanların peşine mi takılacağım? Hiç kuşku duymadan ara sokaklarda çıkmaza sokarlarsa olan da o. Sen de kendi aklına tapıyorsun. Bozuk aygıtla yüklü çuval gibi. Yolun kıyısında bekle dur öyleyse. Beklerim. Çok beklersin. Kim bir yere varmış bu eğri büğrü felsefeyle? Nasıl değiştirirsin yaşamı? Kirine, pasına batmayı göze almadan aman namusuna gölge düşmesin. Hem kızlığını koruyacaksın hem doğurayım diyeceksin. Kalkıp yürüdü eve doğru. Büyük babanın kırık dökük kanun sesi geliyordu evden. Neyi çaldığını çıkaramadı. Güzel geliyordu ama. Çocuklar salıncağın orada toplaşmış bir şeyler konuşuyorlardı. Çıktı merdivenleri. Mutfağa girdiğinde ocağa oturttuğu saç mandalı yakmıştı Nedret. Patlıcanları yıkıyordu. Yapacak iş var mı? Sağ ol dedi. İki kişilik iş yok. İstersen çık yazılara bak sen. Ben de birazdan gelirim. Dediğim gibi soracağım bir iki şey var. Aklı yazılarda kızın. Senin değil mi? Gerçekten çekiciydi bavuldaki yazılar. Kimi zarftakilere dokunmamışlardı daha. Yıpranıp sararmış kağıtları örselememek için özenle açıyorlardı. Doktor Kıvılcımlı'nın yazıları sarı defterde olduğu için hemen ona el atmışlardı. Eski 1 Mayıs bildirileri, birkaç aydınlık sayısı, 15'lerin ölümü üstüne bir bildiri, 2 İnkılap Yolu dergisi, Komintern'in Nazım muhalefeti dolayısıyla bildirisi, Nazım'la arkadaşlarını ağır biçimde suçlayan yazılar vardı dergilerde. Çeşitli kağıtlar, kimi el yazısı, kimisi basılmış, 930 Şubat'ında Komintern'ce onaylanmış, TKP faaliyet programı, hepsi de birbirinden önemli şeylerdi. Zarflarda bir sürü şey var daha. Sahir sessizce çıkıyordu ki küçük oğlan mutfağa daldı heyecanla. Paşa amca geldi bahçede. Patlıcanları ateşe koyarken döndü Nedret. Paşa amca mı geldi? Büyük babaya söyle git. Oğlan çıkarken gülerek Sahir'e baktı. İş istiyordun. Sahir de gülümsedi isteksizce. Karşılayıver adamı Sahirciğim. Çocukların paşa amca dedikleri komşu köşklerden birinde oturan emekli kurmay yarbay Nevzat Bey'e paşa denirdi çevrede. Oturduğu köşk çok yıllar önce bilmem ne paşalarınmış. Paşanın köşkü diye tanınırmış. Nevzat Bey'e oradan yapışıp kalmış bu at. Emekli yarbay hiç de yakınır görünmezdi bu attan. İnsan canlısı Rasim Efendi'nin niyeyse sık görmekten hoşlanmadığı biriydi Nevzat Bey. Sırasını düşürdü mü askerlik, özellikle de Rasim Efendi'nin katılmadığı Kurtuluş Savaşı anılarından söz etmeye kalkmasındandı belki. Nedret'e göre eskilerde ara sıra buluşup oynadıkları tavlada yenilmesindendi Rasim Efendi'nin. Buralarda rastladığı ufak tefek, kafası kele yakın açılmış, pek gülmemesine karşın yüzü hep sırıtıyor görünen bu yaşlı adamı ne çok itici ne de cana yakın bulurdu Sahir. Yaşlı bir ordu emeklisi işte. Bahçede ayaküstü bekleyen Nevzat Bey, merdivenlerden inen Sahir'i görünce bir iki adım attı sevincini göstermek için. "Neyin rastlantı?" dedi. "Ne çok oldu sizi görmeyeli, nasılsınız?" Sahir uzanan eli sıkıp gerekli sözleri sıralarken konuğu yukarıya almak için merdivenlere dönüyordu ki, "Bahçede otursak daha iyi olmaz mı?" dedi Nevzat Bey. Kanun sesi kesilmişti. Görevini yerine getirmiş küçük oğlan, Sahir'in ardı sıra fırlamıştı evden. Rasim Efendi göründü. Yaşıyla ölçülemeyecek dinçlikle indi merdivenleri. Sahir'in konuğu oturttuğu çardağın altına gelince el sıkışıp hasır koltuğa bıraktı kendini. "Ne iyi ettiniz?" dedi. "Benim canım da güzel bir çay içmek istiyordu." Sahir kalktı. "Benim de canım istiyor," dedi. "Elimle bir çay demleyeyim." Bir anda öyle sıkılmıştı ki Rasim Efendi'nin çay önerisine can simidi gibi sarılıvermişti. Konuğun ne söylediğine kulak bile vermeden yürüdü. "Hadi konuşun baş başa, ne konuşacaksınız?" Bir can sıkıcı şeydi, pazardan ellerinde kollarında paketler torbalarla dönen Tahsin Ağa'yla Firdevs Hanım'ın kapıda görünmeleri oldu. Telaşla yemek pişirilecek, mutfakta çay yapmak sinirlerin gerilmesi için birebirdi şimdi. Çardakta oturmaktan iyidir gene de. Firdevs Hanım beni mutfaktan kovmazsa. Mutfağa girince patlıcanları ateşten çıkaran Nedret'e, "Geldi seninkiler," dedi. "Çay yapacağım. Büyük baba istedi. Beni koru Firdevs Hanım'a karşı Nedret'ciğim." Güldü Nedret. "Olur," dedi. "Dolanma ortalıkta. Çaydanlığı koy ocağa hemen." Biraz sonra da Firdevs Hanım önde, Tahsin Ağa arkada, yorgun argın girdiler mutfağa. Paketleri torbaları bıraktılar oracağa. Mutfakta görmeye pek alışkın olmadığı Sahir'i yadırgamış gibiydi ya, pazara kızgınlığını ortaya dökmekten öte bir şeye takılmak istemiyordu Firdevs Hanım. Kapı kıyısındaki sandalyeye çöküp pazar dönüşlerindeki pahalılık yakınmalarını yinelerken Tahsin Ağa sessizce torbaları boşaltmaya, paketleri açmaya başlamıştı. "Bak Sahir size çay yapıyor," dedi Nedret. "Yorgun argın gelirler şimdi," dedi. "Sağ olsun, ben bir su içeyim önce." Ne güzel yalan uydurmuştu Nedret. Yan gözle Sahir'e bakıyordu. Kaçamak gülümseyerek nasıl gibisine şaşırmıştı Sahir. Kızdan yardım istemedin mi? Ne var şaşacak bunda? Hayır, şaşmıyorum. Öyle güzel de inandırdı ki yalanına. Beni bile inandırdı neredeyse. Başka nelere inandırdı beni acaba? Gene taktın kafanı. Hasta mısın nesin? İlle de hasta mı olmak gerekli? Geliyor işte insanın aklına. Sahir kaynamış suyla çayı demlerken tertemiz ak örtülü tahta kapağı kaldırıp küpten maşrabayla aldığı suyu bardağa boşaltmış, karısına uzatmıştı Tahsin Ağa. Nasıl bağlılıktır bunlarınki de? Tahsin Ağa apandisit sancısıyla hastaneye yatırıldığında 3 gün 3 gece durmamacasına ağlamış kadın. Böyle erkeğe de ağlanır. Gözünün içine bakıyor Firdevs Hanım'ın. Genç değiller. Kara kaş, kara göz, esmer kadın 60'ın altında. Kır saçlı, dimdik adam epey üstünde olmalı. Daha bir şeyler alıp veriyorlar belli. Hemen de o iş. Yaşamın düğüm noktası o iş dediğin. Üreme durdu mu bitti dünya. Erişilmez zevk tuzağı ile üreme çabasındayız. O yazgımız olan sorumluluğu bölüşüyoruz aslında. Kıskançlık saplantıları, birbirleri üstüne baskılar niye öyleyse? Ne bileyim, binlerce yılın koşullanması. Bir gün değişecek, istemiyorum. Sevdiğimiz kadının başkasıyla yatmasını umursamayacağımız günler gelecekse, Nedret'le ben öldükten sonra gelsin. Sen istemedikçe kolay kolay gelmez o günler, kaygılanma. Yaşamın boyu her dikelişte kafanı mutlulukla tavana çarpıp duracaksın böyle. Mis gibi çay kokusu yayılmıştı. Pazardan getirdiklerini yerleştirmeyi bitirmiş bir de sanım. Çayı biz getiririz Sahir Bey dedi. Siz çardağa konuğunun yanına buyurun isterseniz. Konuğu görmüş demek, yutmamış çayı onlara yaptığımı. Çoğu kendimizi aldatıyoruz Nedret'ciğim, görüyorsun. Bu kadından daha aptal sayılmam ben de. Başını kaldırmadan ateşten aldığı patlıcanları soymaya bakıyordu Nedret. Ses çıkarmadan yürüdü Sahir. Söyleşiye dalmış buldu çardaktakileri. Çay şimdi geliyor. Duymamış gibiydiler. Hiç de öyle değil efendim diyordu Nevzat Bey. Biz de çekilmedik mi Ankara'ya kadar? Sonra ne oldu? Ağustos'ta biz Kocatepe'deyiz rahmetli. Ona benzemez bu paşa, ona benzemez. Sertçe kesmişti Rasim Efendi. Boğazına gıcık takılmış gibi hırlayan sesiyle hemen aldı Nevzat Bey. Aynısı olmayabilir efendim. Kanatlı bombalarla. Bakın nasıl canına okudular İngiltere'nin. Daha çok sürecek bu savaş Rasim Efendi. Yepyeni silahlar çıkarıyor Alman. Hitler bir vurdu mu gör neler oluyor. Acele etti bizimkiler. İngiliz'in baskısı. Almanlarla ilişkilerin kesilmesiydi konu. Sinirlice sustu Rasim Efendi. Benzer kaygılarını da belirtmişti oysa geçen hafta. Sahir'le konuşurlarken. O kaygılarını bildiriyordu, bu umutlarını söylüyor. Paşa'nın sözü dolandırıp Kurtuluş Savaşı'na getirmesine kızmıştır bizimki. Kızılmayacak gibi mi? Sesi de sinir, suratı da, kafası da, her şeyi sinir herifin. Tepside çay takımıyla Tahsin Ağa görünmüştü. Sahir'in yardımıyla tepsidekiler sessizlik içinde masaya alındı. Çaylar kondu. Siz ne diyorsunuz Sahir Bey? Çayını alınca Sahir'e dönmüştü Nevzat Bey. Gazetecisiniz, sizin duyduklarınız bildikleriniz bizden çoktur. Çayından bir yudum aldı Sahir. Vallahi benim duyduğum bildiğim can çekişiyor. Sonları göründü. Almanya'nın? Kızgınca soruyu hemen yanıtladı Sahir. Evet Almanya'nın. Yaralı canavar geberirken saldırır. Öyle bir şeyler olur belki. Boş. Yüzlerce binlerce uçağın yapamadığını bir iki kanatlı bomba yapacak. Gösteriş bunlar. Churchill'in dediği gibi. Bir sessizlik çökmüştü. Hitler'i de peşine takılmış kuduz itleri de dünyaya geldiklerine pişman edecekler. İşi bitik Almanya'nın. Beklemediği şeyler duymuştu emekli Yarbay Nevzat Bey. Gözlerini Sahir'e dikip kırpıştırarak baktı. Tam alıyordu ki zamanlamayı yakalamış gibi Rasim Efendi, Firdevs Hanım'ın eline nereden geçtiyse yulaf unu pekmez karışımıyla yaptığı üzümlü kurabiye dolu tabağı uzattı. Buyurmaz mısınız paşa dedi. Fena değil bunlar. Bizim çocuklar pek seviyor. Dalgınca aldı Nevzat Bey. Peki yeni silahlar dedi. Ağzından dökülmüş gibi. Öte yanda yok mu Nevzat Bey? Gerekli görürlerse onlar da kullanır. Amerikalıların tekniği Almanlardan geri mi yani? Güpegündüz Berlin'i bombalıyorlar. Almanlar Londra'ya uçak gönderebiliyorlar mı? Çoktan yitirdiler hava egemenliğini. Öte yanda egemenlik. Çöken sessizliği gene Sahir bozdu. Görmek istemeyenler göremiyor ama bu gerçeği. Almanlar da biliyor artık. İsveç'e, İsviçre'ye kaçan kaçana diyorlar. Parası olanlar doğal ki biliyorlar nasıl bir cehennemin yaklaştığını. Söyleyecek söz kalmamış gibiydi Nevzat Bey'e. Duramadı gene de. Yazık ederler Almanya'ya dedi. Koca uygar bir ülke. O koca uygar ülkeye Naziler yazık etti Nevzat Bey dedi Sahir. Dünyayı kana buladılar. Cezasız mı kalacaktı? Sonucuna katlanacaklar. Dikeldi Nevzat Bey. Ülkelerini yüceltmek için yaptı adamlar ne yaptıysa Almanya için yaptı Hitler. Şimdi biraz hava döndü diye mi dünyayı dize getirdi adam Sahir Bey? Ben sizin gibi düşünmüyorum. Almanlar boyun eğmeyecektir. Sinirlenmeye başlamıştı Sahir. Niye çenemi yoruyorum? Bu uyuz kedi suratlı herife aslında bu tür konuşmalara ilgi duyan Rasim Efendi de gerekli görmüyor gibi. Başını önüne eğmiş suskunlukla dinliyordu. Sahir tutamadı gene de. Almanya için mi yaptılar bilmiyorum ya, büyük insanlık suçu işlediler dedi. Milyonlarca günahsız insana kıydılar. Çoluk çocuk, genç yaşlı demeden. Nevzat Bey kesti birden. Vatan için her şey yapılır Sahir Bey dedi. Uyuz kedi birden yabanıllaşmış, sırtındaki dimdik tüyleriyle kamburunu çıkarıp sivri cırnaklı pençesini kaldırmış gibiydi. Milyonlar da öldürülür gerekirse. Duraladı Sahir. Gözleri kaymış gibiydi adamın. Sağlıklı bakmıyor bu herif. İyi bir ders vermek gerekiyor ya. Bu su soğumuş Sahirciğim diye çaydanlığı göstererek araya girdi Rasim Efendi. Birer çay daha içeriz. Nereye gitti Tahsin Ağa? Sahir uyarıyı almış kalkıyordu ki Nevzat Bey de kendine gelmiş gibi toparlanıp davrandı birden. Ben içmeyeceğim Rasim Efendi dedi. Kalkayım. Hanım bekliyor. Kayış Dağı'na gideceğiz bizim kızlara. Sabah yürüyüşüne çıkmıştım. Size de uğrayayım dedim şöyle bir. Soğuk bir sessizlik içinde yolcu ettiler emekli yarbay Nevzat Bey'i. Rasim Efendi'nin yarım ağız gene beklerizine yanıt vermeden çıktı bahçe kapısından. Konuşmadan ağır ağır gelip çardağın altına oturdular Sahir'le Rasim Efendi. İşini bitirmiş olmalıydı Nedret de çıkıp geldi. Böyle bilmezdim bu adamı ben dedi Sahir. Ne canavar herifmiş Nedret merakla eğilip ne oldu? Alaylı acı bir gülümseme yayıldı Rasim Efendi'nin pörsük yanaklarına. İnsanları anlamak kolay değil ki oğlum dedi. Doğru da büyük baba Hitler'e böyle bağlı bu kadar acımasız şöven olacağı gelmedi aklıma doğrusu. Milyonları öldürürmüş. Ağır ağır başını salladı Rasim Efendi. Gene aynı alaylı gülümsemeyle yapacağından mı yapamadığından mı bilmem dedi. Bir söz oyunu diye almıştı Sahir dediğini büyük babanın. Nedret takılmıştı. Yani nasıl büyük baba dedi. Yapabilecek olsa yapamaz mı diyorsunuz? Hiçbir şey demiyorum kızım. Kendisi söylüyor işte. Yapar bugün. Gözlerini kısmış süzer gibi bakıyordu. Yarbaylıktan niye emekli ettiler bu adamı biliyor musunuz dedi. Nereden bileceklerdi? Dersim kıyımında verilen öldürme görevine karşı çıkmış biri bu dedi. Kürtlerle ilgili sizin yazıları okurken bu paşanın anlattıkları gözümün önünden geçti hep. Başını iki yana salladı acıyla. Dayanılır şeyler değil dedi. Ben bu cinayeti işlemem dediği için attılar ordudan bunu. Yıllar önce anlattı bu olayı. İyi açılmış size. Nedret'in bir anlık sessizliği dürten sözlerini önce duymamış gibi kaldı Rasim Efendi. Hiçbir gün yakın bulmadım kendime dedi. İçki masasındaydık. Ağlıyordu. Daha o gün gözüme çarpmıştı. Yaptığından onur duymadığı. Acı çekiyordu sadece. Generallik düşleri yıkılmıştı çünkü. Ona dayanamıyordu. Diyorum ya, bugün ne yapacağı belli olmaz. Onurlu kaldığına pişmanlık duyuyorsa biri korkulur ondan. Hele bir de vatan matan diyorsa. Acı bir gülümseme vardı gözlerinde. Çocuklar dedi, siz bizden çok biliyorsunuz belki. Biz de sizden çok yaşadık, çok gördük. Ne aşırı güvenin insanlara ne de umudunuzu kesin. Bir çarktır dönüp gidiyor işte, uyanık olacaksınız. Kalktı masadan Sahir'le Nedret de kalktılar. Görüp işittikleri bir yeni dalgalanma başlamıştı Sahir'in içinde. Doğru diyordu Rasim Efendi. İnsanları anlamak güçtü gerçekten. Hem de ne kolaydı aslında. O gün ertesi, daha ertesi günler dolanıp durdu içten içe kafasında bu sorun. Yüreğindeki sıcak sevgiye yenik düşen asker cezalandırılıp da özlemiyle yanıp tutuştuklarının yolu küt diye yüzüne kapatıldı mı, İnsanca diretme gücü de çürüyüp gitmişti yüreğinde. Çevreyi canavarlık sarınca tüm sevgileri alıp götürüyordu sel baskını gibi. Milyonlardan oy toplamış kocaman bir Sosyal Demokrat Partisi, Komünist Partisi olan Almanlar tarihin en kanlı kırım kıyım makinesinin başına geçtiler. Ben bu cinayeti işlemem diyen bizim yarbay da imreniyor onlara. Vatan için, çoluk çocuk Kürtleri, vatan için öldürmediğine pişman etmişler zavallıyı. Ne yapsın yarbaycık, bir emeklilik işlemiyle sırmalı generallik düşlerine kıymışlar. Vatan deyip öldürenleri saygın yerlere buyur etmişler. Doğru yolda tek başına kaldın mı, düşman senden güçlü. Kimseye doğru görünmüyor artık o yol. Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin demiş Fikret. Kötüler yakanı bırakıyorlar mı ki? Dumana veriyorlar ortalığı. İyi doğru, kötü güzel, yanlış çirkin, ayır ayırabilirsen Arap saçı. Hiç de öyle değil, ortada açık seçik, sana göre öyle ya, sıradan kişiler için. Kim seçkin, kim sıradan kişi, belli mi? Biz seçkin mi sayılıyoruz? Acısı tatlısıyla düşe kalka, evrile çevrile akıp giden bir yaşam. Ağır basan yanı, aman bitmesin, sürüp gitsin isteği. İlkeli içinde bu, seçkini içinde. En kötüye katlanma gücü veren tuzak, yarın daha iyi olur umudu. Naziler yıkılıyor, ardından ne gelecek biliyor muyuz? Nasıl bilmiyoruz? Tüm halkların, insanlığın kurtuluşu için. Evet, kurtuluşumuz için. Neler çıkacak karşımıza bakalım o gün? Bitmez bu iş kolay kolay. Deniz bitsin istiyorsun. Tekneyi karaya mı vurduralım hoca gibi? Niye bitsin deniz? Sonsuza dek bitmez. Kimse de yaşamıyor sonsuza dek. Zaten pek az misafir kaldığımız, her dalı meyve dolu şu yaşanası dünyada. Bu pislik niye? Bunu açıklayamıyorsan doğru. Sıradan biriymişsin sen. Açıklıyorum, niye açıklayamayayım? Biliyorum nedenlerini. Sıradan biri gibi de bakmıyorum. Korkutan da o. Tutunacak dal arıyorum. Kime güveneceksin? Partiye mi? Aldatılmadığıma güvenli değilim ki nasıl bağlanayım. Emekli ediverirlerse yarbay gibi, kuruntu seninki. En koyu partili gizli valiz saklatıyor sana. Doktor Şevik Hüsnü ile buluşturuyor. Ajan diye suçlananlar. Ne gizli valizler taşıdı, ne buluşmalar yaptı kim bilir. Benim kaygılarım onları aşar. En yukarılardan gelen bir şey var ki kimsenin gücü yetmez ona. Topluma egemen bir örgütü eline geçirmişsen, kara çalmaktan, uydurma suçu kanıtlamaktan kolay ne var? Nice yaratık emrinde tanıklık için gözünün içine bakar. Bu kadar mı güvensizsin insana? Değilim. Bir Nedret'e güveniyordun. O güvenini de yitirdin. Sorun sende, insanlarda değil. Yarıp içine bakmak istiyorsun insanların. İçinde ne olduğunu kendi bile bilmez. Bilir bilmesine de hasır altı eder. Bilinçaltı diyorsun. Bilinçaltında ne olduğunu kim biliyor ki? Senin bilinçaltında neler var biliyor musun? Paris'in silahlı silahsız Fransızlarca kurtarıldığını duyduğu gün, Paris'teki öğrencilik yıllarına dalıp gitti gazetedeki odasında.